Rab sadece bizim sorunlarımızı görmüyor. Sadece bizim yaptığımız böyle gizli kapaklı işleri görmüyor. Aynı zamanda da sıkıntılar içerisindeyken, o zorluklar içerisinden geçerken de Rab bizi görüyor, hamdolsun. Ve her seferinde burada dile getirmişimdir. Bizim Rabbimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi, vurdum duymaz bir Rab değil, hamdolsun. Yani bizleri gören, sorunlarımızı yakından tanıyan ve bizden çok daha fazla sıkıntı çektiği için, çektiğimiz sıkıntıları, içinde bulunduğumuz sıkıntıların neler olduğunu çok daha iyi anlayabilecek yapıya sahip bir Rabbimiz var. Bu bizi teselli etsin. Rab görüyor. Her şeyi biliyor ve her şeyi de görüyor. Onun için sevinelim. Böyle bir Rab'be ait olduğumuz için sevgili kardeşler. Evet. Nerede kalmıştık? Yaratılış kitabının 9. bölümündeydik. Ama bir türlü 9. bölümü bitiremedik. Aslında 29. ayete kadar okumuştuk ve oradaki düşünceleri anlamaya çalışmıştık ama zaman yeterli olmadığı için ancak 23. ayete kadar gelmiştik. 24. ayetten sona kadar olan kesimi bitirememiştik ve ben aslında devam etmek istemiştim ama çok uzun olur diye devam etmedim. Ama daha sonra baktığım zaman 24. ayetten 29. ayete kadar bu 4-5 ayete inan aslında öyle bazı şeyler var ki burada ben zorlandım. Yani zorlandığım bir parça, bir kesim diyebilirim sizlere. Ama bunu kutsal kitabın ışığında anlamaya çalıştım. Size de anladığım oranda size de aktarmak istiyorum. Buradaki ruhsal gerçekler nelerdir? Ama her zaman olduğu gibi isterseniz gelin yine o 9. bölümle ilgili yaptığımız son konuşmanın özetini burada size aktarmaya çalışayım. Hatırlarsanız, anımsarsanız şunu söylemiştim. Son konuşmanın hemen başında iman adamı olarak bildiğimiz Tanrı'yla yakın ilişki içerisinde olan Nuh, onunla birlikte yürüyen, Tanrı'yla birlikte yürüyen Nuh, utanç veren günahıyla karşı karşıya kalmıştık. Ve demiştik ki arkasından da, ya böyle bir kişi, Tanrı'yla iç içe olan bir kişi, yaşam serüveni bu şekilde mi son bulacaktı? Yani böylesine sıkı fıkı, böylesine içten, böylesine bir bağlılık gösteren Nuh sonuç itibariyle bu şekilde mi son bulacaktı? Düşünün, hiçbir yağmur damlası olmadan gemiyi inşa etmiş, insanlık ailesinin kurtuluşuna vesile olmuş, aracı olmuş bu kişi, bu iman adamı alkole yenik düşmüştü. Bunu burada açıkça söylemiştim. Ama demiştim ki parantez içerisinde Nuh aslında görünüş itibariyle alkole yenik düşmüştü ama aslında alkole yenik düşmemişti. Neye yenik düşmüştü? Adem'den miras almış olduğu o günahlı doğaya. Diyoruz ya, Adem ve Havva'dan kalıtımsal olarak geçen bize o günahlı doğaya Adem ve Havva gibi Nuh da ne yapmıştı? Yenik düşmüştü. Onun için bunu vurgulamıştım. Özellikle altını çizmiştim. Kim olduğumuz, iman yaşamında hangi oranda güçlü ve dinamik olduğumuz hiç ama hiç fark etmez. Benliğe uymanın sonucu günaha düşmek her an için mümkün. Yani biz insanoğlu, bu yer yuvarlanda yaşayan bizler her an günaha düşmemiz kesinlikle kaçınılmaz sevgili kardeşler. İşte bu gerçeği açık bir şekilde kavrayan Pavlos bunu Korintoslara yazdığı mektupta çok açık bir biçimde bize aktarmıştı 10. bölümün 12. ayetinde. 1. mektubun 10. bölümün 12. ayetinde. Onun için diyor, ayakta durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin. Sanma ki sen hiç düşmeyeceksin. Düşeceksin. Ve kalkacaksın, yürümeye devam edeceksin. Ama emin ol, yine düşeceksin. Ama yine kalkman gerekiyor. Yine yeni bir başlangıçla yürüyüşünü sürdürmen gerekiyor. Ama ileride yine düşeceksin. Yani bizler düşmeye meyilli insanlarız. Önemli olan nedir sevgili kardeşler? Bu gerçeği bilerek daha dikkatli bir biçimde Rabbe bağlı, Rabbe sadık bir biçimde yürüyüşümüzü sürdürebilmek. Eğer bizler Rabbe bakarsak, Rabbe kalmaya çalışırsak, Rabbin sözü ışığında hareket etmeye çalışırsak, eminim ki düşüşler çok daha az olacaktır. Birazcık atlarsak bir son şey daha söyleyebilirim. Önceki konuşmayla ilgili. Demiştim ki eğer kutsal kitap, Tanrı'nın sözü insanın eseri olmuş olsaydı, insandan kaynaklanmış olsaydı, onlar aracılığıyla onların düşüncesi burada yer almış olsaydı, demiştim ki eminim ki burada ne İbrahim'in günahı, ne Nuh'un günahı, ne de Musa'nın günahı yer alırdı. Aslında tam tersine onları birer kahraman olaraktan ilan ederdi. Burada onların günahları hakkında hiç okumazdık. Ama dedim ki ne hikmetse kutsal kitapta bu Tanrı adamlarının, en önde güçlü olan bu Tanrı adamlarının Davut gibi, ne bileyim Nuh gibi, Musa gibi, Petrus gibi kişilerin, o da İsa'yı inkar etti 3 kez. Değil mi? Yani bunların da günaha düştüğünü okuyoruz. Neden sevgili kardeşler? Çünkü bizler de aynı tehlike içerisine girmeyelim diye bir uyarı niteliğinde bizlere aktarılmıştır. Bizler de bu sözleri okuyarak, onların yaşadıkları tecrübeleri öğrenerekten yaşamımıza ne yapıyoruz? Çeki düzen vermeye çalışıyoruz. Onun için kutsal kitapta, Korintos'a yazılan 1. mektupta 10. bölümde ve 11. ayette şöyle diyor. 6 ve 11. ayeti okuyacağım. Bu olaylar diyor, yaşanan bu olaylar onlar gibi kötü şeyler arzu etmememiz için bize ders olsun diye oldu. Ve çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için diyor yazıya geçirildi. Her biri bize uyarı olsun diye. Bir uyarı niteliğinde kaleme geçirilmiş oldu sevgili kardeşler. Evet, bir şey daha söyleyeyim. Biliyorsunuz Nuh sarhoş oldu ve günaha düştü. Bunun sonucu olaraktan. Ama Ham'ın yaptığı ise çok daha kötü olduğunu söylemiştim. Ham ne yapmıştı? Babasının çıplaklığını görmüştü. Ama Sam ve Yafet gözlerini başka tarafa çevirerekten geri geri gidip babalarının o utancını, çıplaklığını bir giysiyle ne yapmışlardı? Örtmüşlerdi. Bunu pratik olarak şu şekilde açıklamaya çalışmıştım. Örtmek konusuyla ilgili 2 ayet okumuştum size. Birini Süleyman'ın meseleleri 10. bölümde 12. ayetten okumuştum. Bir de yine aynı bölümün 12. bölümün 16. ayetinden okumuştum. Şöyle diyordu Süleyman'ın meseleleri 10. bölümün 12. ayeti. Nefret çekişmeyi azdırır. Sevgi her suçu örter. Ve 12. bölüme baktığımız zaman, Süleyman meseleleri 12. bölüme baktığımız zaman 16. ayet diyor ki, basiretli adam, yani ileriyi gören, geleceği düşünen akıllı adam diyor, utancı örter. Demek ki şu ruhsal ilke çok çok önemliydi. Sevgi hiçbir şekilde günahı temizlemiyor. Ama sevgi ne yapıyor? Sevgi her zaman başkalarının yararını gözetiyor. Başkalarının yararını gözetiyor. Başkalarının iyiliği için özen gösteriyor. Çaba harcıyor. Yani işlenen suçu başkalarına anlatarak, o kişinin de gidip başkalarına anlatması için teşvik etmiyor. Sevgili kardeşler, günaha düşmüş bir kişiye karşı olan sorumluluğumuz bizim, ne olması gerekiyor? O kişiyi doğru yola getirmemiz gerekiyor. Sevgiyle uyarıp onu doğru yola getirmek, onu bina etmemiz gerekiyor. Ayağa kaldırmamız gerekiyor. Ki kutsal söz bunu çok güzel vurguluyordu. Galatyalılara yazılan mektubun 6. bölümünde. Galatyalılara yazılan mektubun 6. bölümünde 1 ve 2. ayetlerde diyordu. Kardeşler, eğer biri diyor suç işlerken yakalanırsa, ruha uyan sizler de diyor, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Yumuşak ruhla. Birbirinizin yüklerini taşıyın. Böylece Mesih'in yasasını diyor yerine getirirsiniz. Demek ki bize düşen sorumluluk, birbirimizin yükünü taşıyacağız. Birbirimizin günahını çevremizde ilan etmeyeceğiz. Ya da başkalarına gidip anlatarak da o kişilerin de başka kişilere anlatması için onları teşvik etmeyeceğiz, yüreklendirmeyeceğiz sevgili kardeşler. Onun için son olaraktan bunu özellikle vurgulamıştım. Günahtan dolayı ezilen, sıkıntı içinde olan kardeşi eleştirmek, yargılamak yerine gidip teselli etmek, yüreklendirmek, bina etmek için mümkün olan ne varsa onu yapmamız ve o kişiyi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Üzerimize düşen sorumluluk bu. Her birimiz için geçerli. Birbirimizi teşvik etmek, yüreklendirmek, cesaretlendirmek, bu zor olan yolda, iman yolunda yürüyüşümüze katkı sağlayabilmek, birbirimize destek olabilmek. Evet, geldik 24'ten son kısma, 29. ayete kadar olan son parçaya ve bununla 9. bölüme noktayı koyacağız. Şimdi hemen 24'ten 29'a kadar okuyalım. Özlem meşgul, ben okuyayım buradan size. Şöyle diyor: Nuh ayılınca küçük oğlunun ne yaptığını anlayarak şöyle dedi: Kenan'a lanet olsun, köleler kölesi olsun kardeşlerine, övgüler olsun Sam'ın tanrısı Rabbe, Kenan Sam'a kul olsun, Tanrı Yafet'e bolluk versin, Sam'ın çadırlarında yaşasın, Kenan Yafet'e kul olsun. Nuh tufandan sonra 350 yıl daha yaşadı. 3,5 asır yaklaşık. Toplam 950 yıl yaşadıktan sonra diyor, yaşama gözlerini kapadı. Şimdi diyor ki 24 ve 25, Nuh ayılınca küçük oğlunun ne yaptığını anlayarak şöyle dedi: Kenan'a lanet olsun. Şimdi Nuh alkolün etkisindeydi. Alkolün etkisinden kurtulduktan hemen sonra, uyandıktan sonra yaptığı yanlışlığı anlamış ve bu kötü davranışından dolayı büyük bir olasılıkla bizim tabirimizle yerin dibine girmişti. Yani büyük bir utanç duymuştu. Ama öbür taraftan da eminim ki uyandığında çıplaklığının bir giysiyle örtüldüğünü de fark etmişti. Ve bu da onu şaşırtmıştı. Ve büyük bir olasılıkla gitti, çocuklarına sordu. Sam ve Yafet durumu onlara, yani babalarına ne yaptı? Anlattı, söyledi. Yoksa herhalde gözü kapalıyken, alkolün etkisindeyken olup bitenin farkında bile değildi Nuh. Bir anlatım sonucunda bu olmuştu. Evet. Şimdi ilk bakılışta baktığımız zaman lanet altına giren Ham değil, Ham'ın oğlu Kenan'dır. Değil mi? Bunu burada görüyoruz. Lanet altına giren Ham değil, Ham'ın oğlu Kenan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta, ilk baktığımız zaman bunu görüyoruz. Yani Ham'ın soyu lanet altına giriyor. Çünkü neden? Sevgili kardeşler, eğer biz bu bölümün başında, 9. bölümün başında Nuh ne diyor? Tanrı Nuh'u ve oğullarını kutsadı. Şimdi Tanrı ne yapıyor? Nuh'un oğullarını kutsuyor. Kutsal kitaba baktığımız zaman genelde Rab Tanrı laneti berekete çevirendir. Ama hiçbir zaman bereketi lanete çevirmiyor. Onun için şunu açık bir dille söyleyebiliriz. Açık bir şekilde eğer Tanrı burada 9. bölümün başında Ham'ı eğer kutsadıysa diğer kardeşleriyle birlikte, demek ki buradaki lanet Ham için geçerli değil. Kenanlılar kendi günahları sonucu lanet altına girmişti. Yani Ham tabii ki bir suç işlemişti. Ama Ham'ın işlemiş olduğu suçtan dolayı Kenan, yani onun soyu, Ham'ın soyu ve Kenan soyu lanet altına girmemişti. Şimdi bu 10. bölüme baktığımız zaman sevgili kardeşler, bu Kenan soyuyla ilgili çok geniş bir açıklama bize veriliyor. Ve Rab Tanrı 15. bölümde İbrahim ile yapmış olduğu antlaşma açıklanırken, Kenan halkı da dahil olmak üzere birçok halkların vaat edilen Kenan ülkesinde payları olmayacağı açıklanıyor bize. Yani baktığımız zaman 12. bölüme, o vaat edilen Kenan ülkesinde kimin payı olacak, kimin payı olmayacak, bu bize açıklanıyor. Bunu 18 ve 20. ayetlerde şöyle okuyoruz. O gün diyor Rab Abraham'la antlaşma yaparak şöyle dedi: Mısır ırmağından Büyük Fırat ırmağına kadar uzanan bu toprakları sayıyor. Ken, Keniz, Kadmon, Hitit, Periz, Refa, Amor, Kenan, Girgaş ve Yevuz topraklarını diyor. Senin soyuna, Kenanlara değil. Kenan'ı burada dışarıda bırakıyor. Kenanlar değil, diyor ki sana vereceğim. Demek ki Ham bir şeyi yitirmişti. Şimdi Ham günahından dolayı tabii ki Rab onu cezalandırmıştı düştüğü günahtan dolayı. Ama Ham'ın işlediği günahtan dolayı Ham'ın soyu lanet altına girmedi. Yani Ham'ın soyu olan Kenan ve Kenanlılar lanet altına kesinlikle girmedi sevgili kardeşler. Kendi işlemiş oldukları günahlardan dolayı lanet altına girdiler. Şimdi buraya baktığımız zaman Ham neyi yitirdi? Ham ilk oğulluk hakkını yitirdi. Yani günaha düşmekle, suç işlemekle babasının önünde, aynı bizim Yakup'un ilk oğlu olan Ruben gibi, ya da ilk oğul olan Yakup gibi ne oldu? İlk oğulluk hakkını yitirdi. Örneğin İsmail de İbrahim'in ilk oğluydu, değil mi? Ama İlk oğluk hakkını o da yitirdi. Kime geçti? İshak'a geçti. Biz bunu çok açık bir şekilde, çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ham işlemiş olduğu suçtan dolayı ilk oğulluk hakkını, çünkü bu ilk oğulluk hakkı çok önemliydi. İki pay içeriyordu. Çok daha önemli bir özelliği vardı ki bunu biz önceki konuşmalarda burada dile getirdik. Tekrar oraya girmek istemiyorum. Ama şunu anlamamız lazım ki Ham işlemiş olduğu suçtan dolayı ilk oğulluk hakkını kaybetti. Bundan dolayı Ham'ın gelecek olan soyu kesinlikle cezalandırılamazdı. Yani Kenan babasından dolayı cezalandırılmıyor. Bunu burada net bir şekilde söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Nuh oğullarına baktığı zaman, onların karakter yapılarına baktığı zaman ileriyi görerek, ileriye dönük bir şekilde peygamberlik etti torunlarıyla ilgili. Yani ileriyi görerek Kenanların nasıl bir hayat yaşayacağını, ki o halk hakkında çok geniş bir şekilde çıkış kitabında okuyoruz. Çok berbat bir hayat yaşadılar. Hatta Tanrı halkını çok kötü duruma getirecek şekilde bir hayat yaşadılar sevgili kardeşler. Onun için burada bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Açık bir şekilde. Burada yapılan ileri dönük açıklama Ham ile değil Nuh'un torunu Kenan ile ilgili. Bunu mutlaka söylemek, altını önemli çizmek istiyorum. Demek ki bunu kutsal kitaba baktığımız zaman çok daha açık bir şekilde görebiliyoruz sevgili kardeşler. Diyor ki bir kişi babasının işlemiş olduğu günahtan dolayı yargılanmayacak. Yani ben günah işledim, benim günahımdan dolayı benim çocuğum yargılanacak. Hayır. Herkes yaptıklarının diyor karşılığını alacaktır. İsa Mesih de bunu çok açık bir şekilde yeni antlaşma kesiminde çok net bir şekilde dile getirdi. İsterseniz Tesniye kitabına bakalım. Burada Tesniye kitabında açık bir şekilde diyor ki ne babalar çocukların günahından ötürü öldürülecek, ne de çocuklar diyor babalarının, herkes diyor kendi günahı için öldürülecek. 31. bölümde, Yeremiya 31. bölümde ise, 30. ayette ise diyor ki herkes kendi suçu yüzünden ölecek. Herkes kendi suçu yüzünden ölecek. Ondan sonra İsa Mesih'in kendisi de az önce de ifade ettiğim gibi, bu da çok güzel bir şekilde altını çiziyor. Matta 16. bölümde ayet 27'de diyor ki insanoğlu babasının gölgemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Yani bizim Türkçemizde ne var? Her koyun kendi bacağından asılacaktır. Benim günahımın cezasını ben çekeceğim. Çocuklarım değil sevgili kardeşler. Onun için diyebiliriz ki Kenan halkı onların atası olan Ham'ın günahından dolayı cezalandırılmadılar. Kendi günahlarından dolayı onlar cezaya çarptırıldılar. Şimdi Kenan ülkesine baktığımız zaman Kenan Ürdün Nehri'nin batısında bulunan bir bölgeydi. O bölgenin halkını biraz incelediğimiz zaman bu halk, yani Kenan halkı Tanrı'nın halkını en korkunç bir biçimde ayarttığını okuyoruz. Yani bir şekilde bu halka tökez olmuş bir halktı Kenan halkı. Bu nedenle Tanrı'nın halkı vaat edilen ülkeye girdiklerinde çok önemli bir uyarıda bulundu. Dedi ki Leviler kitabında 18. bölümde ayet 3'te, 18:3'te sizi diyor götürmekte olduğum Kenan diyarının işleri gibi yapmayacaksınız. Ve diyor onların kanunları ile yürümeyeceksiniz. Çünkü onların yaşam biçimi Tanrı'ya uygun değildi. Onlar tamamen puta tapan ve putlar önünde cinsel ilişki yapan, cinsel rüsvaylıkla insanları etkisi altına alan, sarhoş, içki alemleriyle, çok affedersiniz, kuduran bir halktı Kenan halkı sevgili kardeşler. Nuh bu halkın, Kenan halkının böyle bir yaşam yaşayacağını ileriye bakarak görmüştü. İşte yaptığı peygamberlik Kenan ile ilgili, o Kenan halkı ile ilgili, Ham'la ilgili değil. Şimdi Ham ve onun soyu lanetleniyor. Sam'ın soyu ne yapıyor? Kutsanıyor. Sam'ın soyu okuduk, kutsanıyor. Şimdi Sam kimdi? Nuh'un, değil mi, utancını örten iki oğuldan biriydi, birisiydi. Bu da şu gerçeğin altını çiziyor sevgili kardeşler. Nuh burada bakarsanız 26. ayette diyor ki övgüler olsun Sam'ın tanrısına. Övgüler olsun Sam'ın tanrısı Rabbe. Demek ki burada şunu çok iyi görmemiz lazım. Okuyup geçiyoruz ama bunu göz önünde tutmamız lazım. Övgü kime? Amin. Övgü Sam'a değil. Burada açık bir şekilde görüyoruz ki övgü Sam'a. Yani Sam'ın uygun bir hayat yaşamış olması kime yücelik getiriyor? Rabbe yücelik getiriyor. Demek ki benim doğru bir hayat yaşamam, Rabbe uygun bir hayat yaşıyor olmam bana yücelik getirmiyor. Kime yücelik getiriyor? Rabbe yücelik getiriyor. Demek ki biz yaşamımızı Tanrı'ya uygun bir şekilde yaşamak istiyorsak bir tek amaç var. O da yüce olan Rabbimize yücelik getirmek. Eğer yücelik Rabbe ise bence daha çok iştahlanmamız lazım. Daha çok iştah, daha çok zevk duymamız gerekiyor sevgili kardeşler. O zaman şöyle diyebiliriz. Bu övgü, yani Nuh'un Sam'a övgü, Sam'ın tanrısına övgü sunması, yüce olan Rab Tanrı'nın Sam'ın soyu ile neler yapacağı ile ilgili sevgili kardeşler. Nuh oğlu Sam'a baktığında şunu görmüştü. Sam'ın sahip olacağı tüm zenginlik, neye sahip olduysa, hangi bereketlere sahip olduysa, sahip olduğu tüm her şey Sam'dan dolayı değildi. Rabbin inayetinden dolayıydı. Rabbin lütfundan dolayıydı sevgili kardeşler. Yani Rabbimizin inayetinin sonucuydu bütün bereketler. Ve Rab Tanrı'nın inayeti sonucu ne olacaktı? Tüm dünyada, tüm uluslarda bereketlenecekti Sam aracılığıyla. Şimdi bunu biraz zincirleme olaraktan bakalım. Yani dünyaya nasıl bereket olacaktı Sam? Şimdi geniş bir şekilde düşünecek olursak, İbrahim kimin soyundan geliyor? Sam'ın soyundan geliyor, değil mi? Peki Yahudi halkı, İsrail halkı kimin aracılığıyla ortaya çıktı? Ortaya çıktı, doğdu. Yahudi ulusu, Yahudi halkı, İsrail halkı kimin aracılığıyla ortaya çıktı? İbrahim. Değil mi? İbrahim aracılığıyla. Demek ki İbrahim aracılığıyla Yahudi ulusu doğdu. Şimdi 12. bölüme baktığımız zaman ilk ayetlerinde İbrahim aracılığıyla ruhsal anlamda Yahudi halkının nasıl bereketleneceği açıklanıyor. Yani yaratılışın oraya da geleceğiz tabii ki. 12. bölümüne baktığımız zaman o halk, Yahudi halkı nasıl bereketlenecek bize ilk ayetlerde çok net bir şekilde açıklanıyor. Daha sonra Pavlus'un Romalılara yazdığı mektuba baktığımız zaman 3. bölüme ve 9. bölümlere, orada da Yahudi halkının aldığı bereketler hakkında okuyoruz. Ve düşünün şimdi, tüm uluslar Tanrı bilgisine nasıl kavuştu? Nasıl kavuştu? Kutsanan, seçilen Yahudi ulusu aracılığıyla. Yani bütün uluslar Yahudiler aracılığıyla, yani Tanrı'nın seçmiş olduğu İsrail halkı aracılığıyla bütün uluslara bereket oldular. Şimdi şöyle düşünelim. Sam'ın soyundan İbrahim'in soyundan Yahudi halkı İsa Mesih Yahudi olaraktan dünyaya geldi ve İsa Mesih aracılığıyla da bütün uluslar kutsanmış oldu. Demek ki bütün bu kurtuluş, iyi haber diyelim, Tanrı'nın sağlamış olduğu, İsa Mesih aracılığıyla sağlamış olduğu kurtuluş bize bir şekilde Sam aracılığıyla ulaştı. Yani Sam'ın soyu aracılığıyla bereketlere bütün uluslar gönenç aldı sevgili kardeşler. Şimdi Yafet'e baktığımız zaman Yafet'in anlamı şu: uzatmak, genişletmek ya da bol yeri olsun anlamında. Yafet'in kelime anlamı. Yani Yahudi tarihinde isimlerin çok önemi vardı. İsimler çok önemliydi. Onun için Yafet'in de ne anlama geldiğini söylediğim zaman hemen anlayacaksınız ki bu ulusun gerçekten de dünyaya hızlı bir şekilde nasıl yayıldığını hemen göreceğiz. Şimdi Yafet kimi temsil ediyordu? Yahudi olmayan diğer ulusları temsil ediyordu. Yani Yafet'in soyu diğer ulusların atasıydı Yafet. Şimdi Ham ne yaptı? Ham'ın soyu doğuda büyük bir ulus kurdu. Ham'ın soyu. Yani Mısırlılar yine bu Ham'ın soyuna aittiler. Samiha ırkı dediğimiz bu Sam'ın soyundan gelen Yahudi ulusu ise Kana bölgesinde, çevresindeki topraklarda yerleştiler. Orada yaşamlarını sürdüler. Ama genişleyen, uzayan anlamına gelen Yafet'in soyuna baktığımız zaman akrabalarından çok daha uzaklara, bugün Asya ve Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir alana bu Yafet'in soyu uzandı. Yani bugün Avrupalılar, Asyalılar aynı soydan geliyor. Yafet soyundan. Yani biz de aslında bir şekilde Yafet'in soyundan geliyoruz. Yani Yafet'in soyundan gelen Yafet'in soyundan geliyoruz. Şimdi bu genişleyen, dünyanın birçok yerine hızlı bir şekilde yayılan bu halk birçok alanda başarılıydı. Ama birçok alanda başarılı olmasına rağmen sevgili kardeşler, ruhsal şeylerde bütün uluslar Sam'a bağlı olacaktı. Yani birçok alanda başarılıydı bütün halklar ama bereket açısından Sam'ın soyuna bağımlı olacaktı. Yani burada okuduk ya, Sam'ın çadırlarında bereket bulacaklardı. Öyle ifade ediyor. Demek ki bütün uluslar, Yafet'in soyu Sam'ın çadırlarında bereket alacaklardı. Bu da bize açıkça şunu gösteriyor ki Nuh aslında ileriye dönük bir peygamberlik yapıyor sevgili kardeşler. Uluslar Sam'ın soyu aracılığıyla bereket buluyor. Yani Sam'dan kaynaklanan, onunla gelen halk aracılığıyla bizler de, diğer uluslar da Tanrı'nın bereketine almış oldular. İsrail halkı, daha önce de söylediğim gibi, diğer uluslara ışık olabilmesi için Tanrı tarafından görevlendirilen, Tanrı tarafından seçilmiş olan bir halktı. Şimdi Yeşaya peygamber bunu çok açık bir şekilde söylüyor bize. Diyor ki, ben diyor Rab, 49. bölümde diyor ki, ben Rab seni doğrulukla çağırdım, elinden tutacak seni koruyacağım, seni halka antlaşma, dikkat edin, uluslara ışık yapacağım. Ve başka bir bölümde ise yine Yeşaya'da diyor ki, seni uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, burası çok önemli, öyle ki kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın. Yani dünyanın bütün her yerine Tanrı'nın ışığı, Tanrı'nın kurtuluşu, Tanrı'nın bereketleri ulaşabilmesi için Tanrı bir halkı seçmesi gerekiyordu. Bu halk da en küçük, en güçsüz halk İsrail halkıydı. Ve İsa Mesih'in kendisi de güzel bir şekilde dile getirdi. Yuhanna 4. bölümde özellikle Samiryeli kadınla konuşurken, Samiryeliler de uluslardandı, Yahudilerden değildi. Özellikle ulusları temsil eden o Samiryeli kadınla konuşurken o kadına dedi ki, kurtuluş Yahudilerdendir. Şimdi bu ne demektir? Aslında İsa Mesih şunu söylüyordu sevgili kardeşler. Kurtuluş aslında Yahudilerin yapmış olduğu iyiliklerden dolayı değil. Aslında benim aracılığımla kurtuluş gelecektir. Çünkü İsa Mesih'in kendisi Yahudi kökenliydi. Yahudilerin soyundan çıkıp gelmişti. İsa dediği zaman kurtuluş Yahudilerdendir, şunu söylüyordu. Karşında gördüğün bu kişi sana, yani uluslardan olan sana kurtuluş getirecek olan kişidir. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Tanrı ta kutsal kitabın en başlarında kurtuluşun nasıl gerçekleşeceğini, tüm uluslara Tanrı'nın ışığı nasıl ulaşacağını, bereketlerinin nasıl ulaşacağını çok net bir şekilde bize açıklıyor, bize bildiriyor sevgili kardeşler. Onun için tapınakta uzun zamandır İsa'nın doğmasını bekleyen Simeon adında o yaşlı adam, bunun hakkında da konuşmuştuk hatırlarsanız, İsa'yı bebek olarak kucağına aldığında ne demişti? Şöyle demişti: ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışıktır. Kime? Uluslara ışık. Yani o Simeon'da açık bir şekilde görmüştü ki evet, İsa Mesih, yeryüzünden bir bebek olarak gelen İsa Mesih yeryüzüne ışık getirecekti. Tüm uluslara ışık getirecekti. İşte o kapalı olan kapıları, Tanrı'ya kapalı olan kapıları İsa Mesih açacaktı. Hani Şivesi Hildurt dedi ya, bugün söyledi ya burada açıklarken, yüreğimize girdiğinde ne oluyor? Işığa kavuşuyoruz değil mi? Işığa kavuşuyoruz. Demek ki ışığa kavuşmak ancak ve ancak İsa Mesih aracılığıyla gerçekleşecekti sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Bakın, bütün inançlara bakın. Bütün dinleri araştırın, göreceksiniz ki tüm dinler ya bir ulusa ya da bir gruba, bir grup insana mutlaka açıklanmıştır, getirilmiştir. Ama yüce olan Rab Tanrı İsa Mesih aracılığıyla sağlamış olduğu kurtuluş belirli bir halk için değildi. Belirli bir ulus için de değildi. Tüm halklar içindi. Öyle olmasaydı bizim burada olmamız zaten mümkün değildi sevgili kardeşler. Ne kadar güzel bir şey. Görebiliyor musunuz? Demek ki Mesih'teki kurtuluş tüm dünya insanları için geçerli. Hamdolsun. Hamdolsun sevgili kardeşler. İsrail ulusuna bir görev verildi. Tanrı'nın ışığı diğer uluslara açıklansın diye. Peki İsrail halkı bunu hangi oranda başardı? Açıkça anlıyoruz ki bunu tam olaraktan İsrail ulusu yerine getiremedi. Nereden anlıyoruz? Örneğin bir ayete bakabiliriz. Diyor ki Romalılara yazdığı 2. bölümde 24. ayet. Romalılar 2 ayet 24.
Nitekim şöyle yazılmıştır: sizin edilen uluslar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor.
Evet. Açıkça gösteriliyor ki burada İsrail ulusu, o halk gerekli bir biçimde Tanrı'nın ışığını diğer uluslara yansıtmakta başarılı olamadılar. Açık bir şekilde olamadılar. Sizin yüzünüzden diyor, uluslar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor. Eğer siz yeterince onun ışığını, onun yüceliğini açıklamış olsaydınız, bu tür şeyler kesinlikle olmazdı anlamında görüyoruz burada bu ayeti sevgili kardeşler. Demek ki Rabbimiz İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde tüm ulusları ışığa kavuşmasını sağladı. Onu izleyen haberciler ne yaptılar? İsa Mesih'i izleyen haberciler ne yaptılar? Ve yerel kiliseler ne yaptılar? Rabbin ışığını diğer uluslara, o kurtuluş ışığını diğer uluslara ne yaptılar? Taşıdılar. Haberin İşleri 1. bölüme baktığımız zaman 8. ayette ne diyor? Kutsal Ruh size geldiğinde güç ile kuşanacaksınız. Yahudiye'de, Samiriye'de, Kudüs'te ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Demek ki İsa Mesih aracılığıyla bu görev habercilere, habercilerden kiliselere, kiliselerde işte bizleriz sevgili kardeşler ve bizler de diğer insanlara bu kurtuluş haberini anlatmamız, aktarmamız gerekiyor. Dünyanın dört bucağında bu iyi haberi anlatmamız gerekiyor. Evet, son olaraktan şu düşünceyle bağlamak istiyorum sevgili kardeşler. Nuh ne kadar yaşadı? Şeyden sonra, evet, ama ondan önce dedik ya 3,5 asır daha yaşadı diyor. Yaklaşık 350 yıl daha yaşadı. Tanrı ile birlikte Tanrı'ya sadık bir biçimde yürüyerek. Ve anladığımız kadarıyla kayıtlara göre, yoksa kayıtlara mutlaka geçerdi. Kayıtlara göre bir tek kez düştü günaha. Ama günah içerisinde kalmadı. Kalktı. Diyelim ki bizim tabirimize üstünü silkti. Bebek yürü ve bir çocuk nasıl yürüyüşü öğreniyorsa düştü ama kalktı, yerinde kalmadı ve gitti. Rabbinin de tövbe etti ve Rab de onu bağışladı. Yerinde Nuh kalmadı. Şimdi bizim de Tanrı ile olan birlikteliğimizde, yürüyüşümüzde bazen yokuşlar oluyor. Yani bazen yokuş tırmanıyoruz. Ve yokuş tırmanırken zaman zaman çok büyük zorluklar çekiyoruz. Bu son zamanlarda Andreas'la konuşurken çok sıkıntılar içerisinde olduğunu paylaşıyor benimle. Ben eminim ki bugün Andreas bu dönemde yokuş yukarı çıkıyor. Zorlanıyor ve biz tabii ki bu yokuşu çıkmak gerekiyor sevgili kardeşler. Ama bazen de yokuşu tırmanırken, zorlanırken de bazen de düşüşler yaşıyoruz. Kayıyoruz ve düşüşler yaşıyoruz. Nuh da düştü. İbrahim de düştü. Davut da düştü. Biz de düşüyoruz. Ama düştükten sonra yapılması gereken nedir sevgili kardeşler?
Tövbe.
Değil mi? Tövbe. Yani şimdi ben bunu şu şekilde görüyorum sevgili. Her zaman düştüğümüzde kalkıp yürümek yönünde adım attığımızda bu bize şunu gösteriyor. Yeni bir başlangıç. Her düşüş sonrası ayağa kalkıp ilk adımı atmak yeni bir başlangıçtır sevgili kardeşler. Biz yerimizde kalmıyoruz. Düşüyoruz ama kalkıyoruz ve yürümeye devam ediyoruz. Bize düşen görev şudur. Tanrı bizi kaldırmıyor ama biz kalkmamız gerekiyor. Ama Tanrı'nın üzerine düşen görev ne? Biz o yürüyüşü sürdürebilmemiz için gerekli olan her şeyi bize sağlaması. Ve bunu sağlamış olduğunu da yine kutsal sözde bize açıklanıyor. İsterseniz bakın Petrus'un ikinci mektubuna. Petrus'un ikinci mektubuna bakın. Şöyle okuyoruz. Birinci bölümün üçüncü ayeti. Petrus'un ikinci mektubu. Birinci bölüm üçüncü ayet. Ne diyor? İkinci Petrus 1. İkinci Petrus mektubu. Birinci bölümün üçüncü ayeti. Yukarıda ikinci Petrus yazıyor değil mi?
Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi.
Bak, ne diyor? Çok güzel bir ifade sevgili kardeşler. Tanrı yolunda yürüyebilmemiz için. Ne diyor? Tanrı yolunda yürüyebilmemiz için gereken her şeyi, yani gerekli olan gücü ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Bize vermiştir. Hamdolsun. Rab bize gerekli olan gücü verdi. Bizim üzerimize düşen ayağa kalkıp yürüyüşümüzü sürdürmektir. Nasıl ki sevgili kardeşler, onun o üstün gücü, onun o sonsuz gücü bizim yeniden doğmamızı sağladıysa, yepyeni kişiler olmamızı sağladıysa, aynı şekilde o yeni yaşamı yaşayabilmemiz için de bize gerekli olan gücü güçle doldurmaya devam etmektedir sevgili kardeşler. Aynı güçle, bizde güç yok. Biz bir güç üretmiyoruz. Ama o gücü Rab Tanrı bize sağlıyor. Ama bize düşen tek sorumluluk şudur: kalkıp yeni bir başlangıç yapmak. Kalkıp o yeni başlangıcı yapabilmek. O yeni başlangıcı yaptığımızda Rab gereken desteği bize sağlayacaktır sevgili kardeşler. Ve bu şekilde 9. bölüme, bu diyelim son zor parçayı biraz da olsa yakından tanımaya, anlamaya çalıştık.